Ayrım 26, Asıl Gerçek, David Baldacci, Sayfa 369, Bölüm 62. Katie Krakow ve baban ile ilgili söylediklerini kontrol ettim, dedi. Aaron Lesnig ile birlikte Phoenix grubunun bulunduğu yerler kadar şık olmayan, Thames nehrinin yakınındaki pansiyonda bulunan küçük odada oturuyordu. Adama yemek ve kahve getirmişti. Konuşurlarken adam hızlıca önündekileri yiyordu. Ağzı jambonlu sandviç ile doluyken adam kıtır kıtır sesler arasında kontrol mü ettin, dedi. Tabii ki kontrol ettim. Gazeteciler herkesin onlara yalan söylediğini düşünerek hareket eder. Lesnig, ben sana yalan söylemedim, dedi ve daha sonra koca bir yudum kahve içti. Katie notlarına baktı. Babanın adı Elisaz Lesnig'miş, Krakow'daki günlük bir gazetenin editörüymüş, 1989'da öldürülmüş. Onu Sovyetler öldürdü. Polonya o zamanlar özgürlük için savaşıyordu. Başımızda kurtarıcımız Lech Walesa vardı. Bizim için savaşıyordu. Babam gerçekleri yazıyordu ve bu Sovyetlerin hoşuna gitmedi. Sonra ben küçük ya bir gece evimize geldiler. Daha sonra babamı ölü olarak bulduk. Kate, ama bu hiçbir zaman kanıtlanmamış, dedi. Benim kanıta ihtiyacım yok, biliyorum, diyen Lesnig duvara yumruk attı. Demek Ruslara karşı kin gidiyorsun. Lesnig ağzı açık bir şekilde Katie'ye baktı. Bana inanmıyorsun. Bunları Ruslardan nefret ettiğim için uydurduğumu mu düşünüyorsun? Ölü insanları gördüm. Her yere saçılan kanı gördüm. Sen bana sorular sordun. Ben de sana gerçeği anlattım. Meydan okurcasına Katie'ye baktı ve sandviçten sertçe bir ısırık aldı. Neden polise gitmekten korkuyorsun? Polise gidersen benim de bu işte ilgim olduğunu düşünürler. Onlara göre Polonyalılar da Rus sayılır. Daha sonra onlar da başkaları da benden bahsederler ve katiller benim peşime düşer. Babama yaptıklarını gördüm. Öyle ölmek istemiyorum.
Bilgisayarlardan anladığını söylemiştin. Mahsuru yoksa birkaç soru sorabilir miyim?
Sorabilirsin.
Katie hiçbir şey anlamadı. Birkaç tane zorlu teknik soru sordu. Bu soruları cevapları ile birlikte teknolojiden anlayan bir arkadaşından almıştı. Lesnig tüm sorulara doğru cevap verdi. Kızgınca, halen inanmadıysan tamir etmemi istediğim bir bilgisayarı da tamir ederim, dedi.
Katie tatlı bir şekilde, bilgileri kontrol eden bir hanıma kızamazsın, dedi. Şimdi şu Harris'ten konuşalım, bana ondan bahset. Harris'in nasıl biri olduğunu öğrenmişti ve şimdi de Lesnig'in söylediklerinin öğrendiği şeylerle örtüşüp örtüşmediğini görmek istiyordu. İyi bir adamdı, yaşlıydı, saçları beyaz, pro gibi kokuyordu. İş hakkında konuştuk. Beni sevmişti sanırım. Şu Phoenix denen yerin çalışılacak güzel bir yer olduğunu söyledi. Biraz su içti ve daha sonra ben de koridorun sonundaki tuvalete gittim. Geri dönerken merdivenlerden silah sesleri duydum, saklandım. Daha önce anlattığım gibi.
Katie bunların hepsini not alıyordu. Tamam, şimdi bana şeyden. Cümlesini tamamlayamadı çünkü kapı sonuna kadar açılmıştı ve içeriye birisi girmişti.
Şov.
Burayı nasıl buldun, diyen Katie şova dik dik baktı. Beni takip mi ettin?
Şov cevap verme gereği dahi duymamıştı. Adamın gözleri sadece Lesnig'i arıyordu. Oysa Lesnig yarım kalan sandviçini unutmuş, kahvesini yere dökmüş ve bir köşeye pusmuştu. Şov ufak tefek adama doğru gitti. Lesnig duvara çarpana kadar geri geri çekildi, bağırarak
''Bana zarar vermesine engel ol, ne olur durdur şunu lütfen!''
''Şov, onu korkutuyorsun!''
Şov sağlam eliyle Lesnig'in gömleğini sıkıca kavradı.
''Korkması gerekiyor.''
Lesnig yardım dilercesine Katie'ye baktı ve ''Başka kimsenin bilmediğini söylemiştin.'' diye bağırdı.
''Şov, bırak adamı. Bana o gün gördüğün, duyduğun her şeyi anlatacaksın. Tek bir harfi dahi atlamasan iyi olur. Az önce tuvalete gittiğin ve saklandığın kısmı duydum. Şimdi kaldığın yerden devam et.''
Lesnig bayılmaya hazır gibiydi. Dizlerinin bağı çözülmüştü. ''Şov!''
Katie şovu sağlam omzundan tuttu ve çekmeye çalıştı. Ancak kadının bir fili rahatsız eden sivrisinekten farkı yoktu.
Şov Katie'ye göz ucuyla bakarken tehdit edercesine ''Yoluma çıkma Katie'' dedi. Ancak Lesnig bu anı cesaretini toplamak için fırsat bildi ve yumruğunu doğrudan şovun bandajlı koluna geçirdi.
''Lanet olsun!'' diyen şovun acısı iki katına çıkmıştı.
Polonyalı zıplayarak şovdan kaçtı, Cathy'yi itip yere attı ve kapıdan dışarı fırladı. Şov kendisini toparladı, kolunu tutarak adamın peşinden koştu. Katie de topuklu ayakkabılarının üzerinde durarak onların peşinden koştu. Gürültü çıkararak merdivenlerden aşağı indiler. Bir kolu acılar içinde olan şov elinden geldiğince hızlı hareket etti. Ancak ondan çok daha zayıf olan Lesnik tazı gibi koşuyordu. Şov ve Kate'i halen merdivenlerdeyken adam sokaktaki kapıya ulaştı ve kapıdan dışarı çıktı. Şov kapıyı ardına kadar açtı ve sokağa bakınmak için kayarak durdu. Kate'i de ona çarptı. Şov'un ceketine tutundu. Bağırarak "Aklını mı kaçırdın?" dedi. Şov aniden sokağın karşısında Thames tarafında olan Lesnik'i gördü. Yolun karşısına fırladı. Korna sesleri bangır bangır çalıyor. Taksiler ona çarpmamak için yollarından sapıyordu. Bu sırada Kate de kendisini öldürmeden önce durması için şova bağırıyor, onun peşinden koşuyordu. Şov kaldırımdan aşağı doğru koşan Lesnik'e bağırdı. Polonyalı bir anlığın arkasına döndü. Adamın yüzünü korku kaplamıştı. Bir mermi adamı tam alnından vurdu. Adam bir anlığına öylece durdu. Hayatının sona erdiğinden bir haber gibiydi. Daha sonra geri savruldu ve korkuluklara yaslandı. Birkaç saniye sonra bedeni nehrin yüzeyine çarptı ve daha sonra Lesnik mat renkli Thames'in suları altında kayboldu. Suyu koyu kızılımsı bir renk kapladı. Silah sesiyle birlikte şov hemen yere çöktü. Katie Lesnik için haykırarak yanından geçmeye başlarken sağlam olan elini uzattı ve Katie'yi bacağından yakaladı. Onu da aşağı çekti ve korunmak için park halinde olan bir arabanın arkasına götürdü. Şov başını eğ dedi. Ateş uzun menzilli bir tüfekten geldi. Başını arabanın tamponunun üzerinden biraz dışarı çıkardı, etrafına bakındı. Keskin nişancının dürbününün yansımasını aradı ancak hiçbir şey görmedi. Katie'ye baktı, yüzündeki ifade yumuşamıştı. Katie ise titriyordu. Her şey geçti diyen şov bir elini Katie'nin omzuna attı. Katie hemen karşılık vererek "Hayır, geçmedi" dedi. Şovun kolunu üzerinden çekti. "Buraya gelmek zorunda mıydın? Burnunu sokmak zorunda mıydın? Masum bir insan öldü senin yüzünden." Şov sakince "ikimiz de adamın gerçekten ne kadar masum olduğunu bilmiyoruz" dedi. "Hemen buradan gitmeliyiz." Polis, "Sen kaçabilirsin, ben polisle konuşmak istiyorum. Haberim için iyi bir gelişme olur." Şov şüpheli bir tavırla "Haberi yine de yazacak mısın?" dedi. "Yazacağım tabii ki. İşin komiği ne biliyor musun? Sen kabadayılık yapıp işleri mahvetmeden önce en azından bir süreliğine bir adım atmamaya karar vermiştim. Ama şimdi..." Lesnik'in ölü bedeninin düştüğü yöne baktı. "Şimdi fikrimi değiştirdim." "Katie, beni dinle." Katie tekrar şovu kendinden uzaklaştırdı. "Hayır, sen beni dinle şov. Sevdiğin kadının öldürüldüğünü biliyorum. Canının yandığını biliyorum. Hayatının şu anda benimkinden daha berbat olduğunu da biliyorum. Ama yaptığın şeyde çizgiyi aştın. Hayır, aslında her şeyi yerde bir ettin. Bir daha sana asla güvenmeyeceğim." Bir siren sesi duyuldu. Şov önce uzaklara sonra da Katie'ye baktı. "Yoluna devam etsen iyi olur. Polis sana acımayacaktır." "Katie, sanırım neye bulaştığını bilmiyorsun."
"Seni budala herif. Bulaştığım tek şey var. O da gerçek. Şimdi defol git buralardan."
Şov'un gözleri bir anlığına Katie'nin içine işledi ancak bu bakışların Katie üzerindeki etkisi kaybolmuş gibiydi. Katie bağırarak "Haydi git" dedi. Şov gitmek için ayağa kalkınca Kate, "Hem endişelenme, haberde senin adından bahsetmeyeceğim. Bunu da veda hediyesi say." Bölüm 63. Katie Kevin Gallagher'ı aradı ve adama gelişmeleri aktardı. Hızlı hızlı nefes alan adamın heyecanı en sonunda dinince tek bir soru sordu. "Haberi ne zaman gönderebilirsin?"
"Çoktan yazdım bile. Size hemen e-posta ile gönderebilirim. Siz de en ufak ayrıntısına kadar bilgileri kontrol edin ve yayına verin."
"Kaynağının öldüğünü mü söyledin?"
"Evet, polis soruşturmaya devam ediyor."
"Polis sizinle görüştü mü?"
"Onlara sadece gerekli bilgileri verdim. Adamın bana anlattığı şeylerden hiç bahsetmedim. Bu ana sayfaya çıkacak değil mi Kevin?"
"Ana sayfa, ana sayfa. Hem de 10 santimlik manşetle Kate'i. Aynen savaş haberleri gibi. Haberi hemen gönder. Okuduktan sonra seni ararım."
Katie telefonu kapattı. Bir anlığına tereddüt etti. Gönder yazısına tıkladı ve e-posta adama iletildi. "Aynen savaş haberleri gibi."
Katie Shaw'un sözlerini düşündü. Ya dünya savaşı çıkarsa? Omurgasında bir ağrı hissetti. Gallagher 20 dakika sonra telefon açtı. Katie okyanusun karşısında olan adamın ağzından salyalar aktığını hissedebiliyordu. Adam bunu sabah baskısına yetiştiririz diyerek ona söz verdi. Endişeli bir şekilde halen vaktimiz var dedi. Bizden önce kimse haberi yayınlayamaz değil mi?
Lesnik kimseye tek kelime edemez. Tabii bahsettiğin şey buysa. Kevin, kaynağımın o gün gerçekten binada olduğunu tam anlamıyla kanıtlayamam. Tüm bilgiler ikinci elden bana ulaştı. Bunları destekleyecek bir kaynağım da yok. Ben genelde işimi böyle yapmam.
O binada olmadan sana bunları anlatabilmesi imkansız Katie. Londra polisi şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunmadı. İnan bana, bilgileri elde etmek için elimizden geleni yaptık. Birisinin onu öldürdüğünü bilmiyor muyuz? Bence bu kanıt bize yeter. Aynen diğer gazeteler gibi daha az bilgiyle ben de birçok haber yayınladım. Duke Lacrosse takımı ile Richard Jewell fiyaskolarını hatırla.
Buradaki en önemli laf fiyasko Kevin.
Katie aniden eskisi kadar kararlı olmadığını fark etti. Endişelenme, işte sana üçüncü Pulitzer'in Katie, bir kadeh içki iç, benden olsun.
Katie çekindi. Aslında o konuda ufak bir problemim var, bunu duyar gibi olmuştum.
Duydum ama ne olacak, git kafayı bul, böylesine bir habere yakışır.
Belki bu düşüncesiz sözlerden dolayı, belki de Katie'nin ruhunun derinlerine işleyen bir şeyden dolayı, Katie'nin aklında çok net bir şey belirdi. Bir dakika Kevin.
Ne?
Haberi yayınlayamazsın, şimdi olmaz.
Benle dalga mı geçiyorsun?
Seni arayıp haberi yayınlamanı söyleyene kadar beni bekle. Öncelikle bir şeyi kontrol etmeliyim.
Katie, sezgilerim bana...
Katie bağırarak sus ve beni dinle dedi. Senin sezgilerin yok. Senin gibi insanlar güzel masalarının arkasında otururken dünyanın dört bir tarafına koşuşturan ve ateş açılan kişi bendim, tamam mı? Gazete satmaktan başka hiçbir şey senin umurunda değil. Ben sana aksini söyleyene kadar haberi yayınlamayacaksın. Olur da beni sırtımdan vurmaya kalkarsan bizzat evine gelir yüzünü parçalarım. Şimdi telefonu kapatıyorum. Seni çakal, sen git de şehvetle anlattığın kadeyi kendin iç.
Katie tiksintiyle telefonu yere attı, derin bir nefes aldı, titremesini durdurmaya çalıştı. Birkaç dakika sonra ise otelin barına oturmuş, sodalı bir kadeh viski ile kendisini yapmak üzere olduğu şeyi hazırlıyordu. Birinci kadehin ardından ikincisi geldi, onu da üçüncüsü takip etti. Ancak yanında duran bir adamın kendi salyaları içinde sızışını izleyince bir şekilde bar tezgahından kendisini uzaklaştırdı. Dışarıya çıktı, Charles Dickens Müzesi'ni geçti. Burası yazarın Londra'dayken kaldığı birçok evden biriydi. Ancak sadece bu ev bir müzeye çevrilmişti. Katie Dickens'ın olağanüstü hayal gücünün dahi içinde bulunduğu bitmek tükenmez kabusu yaratıp yaratamayacağını merak etti. Bunu hakkıyla yapabilecek kişinin Kafka olabileceğini düşünüyordu. Küçük bir parka girdi, bir banka oturdu, cep telefonunu çıkardı ve numaraları tuşladı. Karşıdaki kişi ikinci sefer çalışında telefonu açtı. Evet.
Konuşabilir miyiz?
Durumu çok açık bir şekilde dile getirdiğini sanıyordum.
Seni görmek istiyorum.
Neden?
Lütfen şov, çok önemli.
King's Cross istasyonunun yakınlarında bir kafe vardı. Katie dışarıda oturdu ve Londralıların kıvrık otobüs dediği otobüsleri izleyerek şovu bekledi. İzlediği otobüsler iki katlı olanların yerini almıştı ve ortasındaki körükle birbirine bağlanan iki otobüsten oluşuyordu. Londralılar dönüş yaparken kentin dar sokaklarını tıkadığı için bu otobüsleri çok sevmiyordu.
Aynen benim hayatım. Benim de gidebileceğim her türlü yönü tıkayan bir düzine kıvrık otobüsüm var.
Shaw onu görmeden o Shaw'u gördü. Adam yaralı koluna rağmen rahatça hareket ediyordu. Suyun üzerinde duran ve saldırmayı bekleyen bir canlı gibi görünüyordu. Katie ayağa kalktı ve Shaw'a yaklaştı. Katie yemek sipariş etti. Shaw ise sadece kahve içip kurabiye yedi.
Shaw, polisle konuştun mu dedi.
Kısa bir görüşme yaptık. Onlara sadece gördüğüm şeyleri anlattım. Adam ile röportaj yapmak için orada bulunduğumdan bahsetmedim. Benim yoldan geçen sıradan biri olduğumu sanıyorlar.
Haberin ortaya çıkınca onlara yalan söylediğini öğrenirler. Bu arada haberin ne zaman yayınlanacak? Çoktan yazdığına eminim.
Yazdım. Bu yüzden seninle konuşmak istedim.
Shaw arkasına yaslandı. Bir şeyler bekler gibiydi. Öyleyse konuş.
Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak istemiyorum.
Katie salatasına çatal batırırken Shaw da kahvesinden bir yudum aldı. İkisi de bir dakika boyunca bir şey söylemedi.
Shaw, benim ne söylememi bekliyorsun dedi. Haberi yayınlamaman gerektiğini mi? Sana zaten bunu söyledim.
Gerçeğin ortaya çıkmasının yarardan çok zarar doğuracağına gerçekten inanıyor musun?
Evet, inanıyorum ama öncelikle bir adım geriye gidelim. Haberinin doğruyu söyleyip söylemediğini bilmiyoruz.
Katie birazcık kızdı. Nereden biliyorsun? Haberimi okumadın ki.
Shaw, izin vermedin ki diyerek karşılık verdi. Daha sonra ses tonu yumuşadı.
Bak Katie, Lesnick'in başına gelenlerden dolayı üzgünüm. Onun kötü adamlarla birlik olup olmadığını bilmiyorum.
Birisinin onu sokakta vurması onlarla birlik olmadığını gösteriyor gibi. Gerçeği biliyordu ve bu yüzden peşine düşüp onu öldürdüler.
Bu teoride birkaç kusur var. Onu nasıl buldular, neden öldürdüler? Ruslardan bahsedebileceği için mi? Fakat adamın böyle bir şey yapmasını istiyor gibiydiler.
Yine aynı tartışmayı yapıyor gibiyiz.
Evet öyle. Shaw arkasına yaslandı ve Katie'nin bulunduğu yer haricindeki her yere bakındı.
O pansiyona neden geldin?
Kötü bir gün geçirdiğimden dolayı geldiğimi farz ederim.
Katie merakla Shaw'a baktı. Shaw Katie'nin bakışlarını fark etti.
Anna'nın morgdaki cesedine bakmaya gittim.
Katie şaşırmıştısa neden böyle bir şey yaptı dedi.
Bilmiyorum, yapmam gerektiğini hissettim. Daha sonra evine gittim ve orada daha da kötü oldum.
Anılarınız.
Ve annesi ve babasıyla karşılaştım. Babası bana saldırdı.
Aman tanrım.
Yine de en kötü şey bu değil. Babası Anna'nın başına gelenlerden dolayı beni suçluyor.
Katie arkasına yaslandı, şaşırmıştı. Neden böyle bir şey yaptı ki?
Kendimi onun yerine koyunca aslında tavrının biraz mantıklı olduğunu fark ettim. Dünyanın dört bir yanına gittiğimi ve eli silahlı adamlarla karşı karşıya geldiğimi duymuştu. Her şey bir yana, ona benim aslında bir suçlu olduğumu söylediler. Ardından da Anna vuruldu. Suçlu da ben oldum.
Birkaç saniye boyunca yine sessiz kaldılar.
Haberi bir süreliğine erteleyeceğim. Daha fazlasını öğrenene kadar bir şey yapmayacağım.
Bence bu çok akıllıca bir hamle. Katie diyen Shaw duraksadı. Teşekkür ederim.
Sen şimdi ne yapacaksın?
Planım değişmedi. Anna'nın katilini bulacağım.
Bölüm 64. Nicholas Creel gittikçe sabırsızlanıyordu. Scribe'ın haberi şimdiye kadar yayınlayacağını düşünmüştü. Lesnick öldürülmüştü ve ölmekten önce her şeyi James'e anlatmıştı. James yüzyılın haberini yakalamıştı. Onu tekrar zirveye çıkaracak şeyi bulmuştu. Peki sorun neydi? Adamlarına Scribe da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklara telefon açtırmıştı. Creel aslında bu gazetede pasif bir yatırımcı konumundaydı ve Katie'nin işe alınmasını sağlayan oyunun gizli aktörüydü. Ortada bir gerginlik olduğunu öğrenmişti. Katie haberi göndermişti ancak bazı sebeplerden dolayı yayınlanmasını erteliyordu. Creel da buna bir son verecekti. Pender'ı aradı ve durumu gerçekler müdürü demeyi sevdiği adama açıkladı. Gazeteyi etkilemeye çalışıyor gibi görünmek istemiyorum. Bu yüzden Dick, nasıl yaparsan yap ama haberi yayınlamalarını sağla.
Siz endişe etmeyin Bay Creel, işi halletmemizi sağlayacak çok mükemmel bir yöntem biliyorum.
Pender telefonu kapattı. Hazır bir haberi bekleten bir gazeteyi harekete geçirmek için çok etkili bir yöntem vardı. O da onları başka gazetelerin o haberi yayınlamak üzere olduğunu düşünmelerini sağlamaktı. İnternet çağından yapılabilecek en kolay şey de buydu. Pender akşam vakitlerine kadar internet üzerinde göz önünde bulunan birkaç farklı yere Londra katliamı ile ilgili olaylarda beklenmedik bir gelişmenin kısa süre içinde açıklanacağını ima edilen yazılar yerleştirdi. Sahte bir blog yazısında şaşırtıcı yeni gelişmeler diyordu. Olayın iç yüzünü bilen bir kişi ortaya çıkarıldı. Bir diğer yerde de küresel ilişkiler İngiltere'deki cinayetlere, orada gerçekten yaşananlara ve bunların ardındaki sebeplere bağlı yazısı vardı ve bunun devamında da bu gelişmelerin Londra'da yeni işlenen bir cinayetle bağlantılı olduğu aktarılıyordu. Ayrıntıların en kısa zamanda açıklanacağı ve gerçeklerin insanları çok şaşırtacağı belirtiliyordu. Pender bu açıklamaları Scribe dahil birçok gazetenin bir şeyler kapmak için her saat başı kontrol ettiği sitelere çalışanları aracılığıyla yerleştirtmişti. Arkasına yaslandı ve karşı tarafın tetiği çekmesini bekledi. Kısa zamanda planı işe yaradı.
26. ayrımın sonu. Sayfa 384.